Ayrım 29.
Osmanlı padişahları birer tarikatçıdır. Bu gerçeği şiir yazanlarının yapıtlarını inceleyerek anlamak kolaydır demiştik. Padişah divanları incelendiğinde hangi tarikatla ilgili olduklarını gösteren belirtiler açıklığa kavuşur. Şiir dışında başka kesin belgeler de vardır. A. Tekke vakfiyelerinde bu tekkelere bırakılan gelir kaynaklarının hangi padişahça verildiği araştırılınca gerçek ortaya çıkar. Padişah bağlı bulunduğu tarikatın tekkesine, özellikle savaş sonucu alınan yerlerin bir bölümünü bağışlar, tekkeye gelir sağlar. B. Padişahların tekkelerle açık ilişkilerini gösteren yazılı başka belgeler. Söz gelişi, 3. Selim'in Galata Mevlevi hanesine gidişini bildiren belgeler. Şeyh Galip'in sarayla ilişkisi gibi. 3. Selim'in Mevlevi tarikatına bağlı olduğu açıktır. C. Tekkelerin onarımı, yapımı konusunda kimi yazıtlarda, özellikle tekke kapıları üzerinde bulunanlarda, padişahın adı geçer. Ç. Tekke etkinliğinin çoğaldığı dönemde başta bulunan padişah önemlidir. Söz gelişi, içki içen, tütün kullanan 4. Murad'ın Bektaşiliğe olan öfkesi bilinmektedir. Padişahın koyu şeriatçı Celvetilik'le olan yakınlığı da ortadadır. Celvetiliğin en çok karşı çıktığı tarikat Bektaşiliktir, bu da biliniyor. Padişahların tutumlarıyla inançları arasında bir bağlantının bulunduğu kesindir. Nitekim bunca medrese ayaklanmalarına karşın medrese kapıma yoluna gidilmemiş, oysa sık sık tarikatlar kapatıldığı gibi kimi şeyhlere de ağır baskılar yapılmış, kimisi asılarak öldürülmüştür. Bunların adlarını burada saymak istemiyoruz. Devlete karşı ayaklandı diye asılan şeyhlerle ilgili fetvalarını incelediğimizde verilen ölüm yargısının dinsizlik savına dayandığı görülmektedir. Oysa devlete karşı ayaklanan, saldırıya geçen bir kimsenin ölüm yargısına çarptırılması için şeriatta açık buyruklar vardır. Medresenin, çağın yeniliklerine karşı dini bir araç edinerek baş kaldırdığı konusunda sayısız kaynak vardır. Bakınız Osmanlı Türklerinde ilim, Doktor Adnan adı var. 3. basım 1970. Osmanlı Sultanlarının Tarikatları. Osman Ahilik, Orhan Ahilik, 1. Murat Ahilik, Yıldırım Zeynilik, 1. Mehmet Zeynilik, 2. Murat Bayramilik, Fatih Mehmet Cemalilik, 2. Bayazıt Cemalilik, Yavuz Selim Sümbülülik, Kanuni Süleyman Gülşenilik, 2. Selim Halvetilik, 3. Murat Uşşakilik, 3. Mehmet Halvetilik, 1. Ahmet Celvetilik, 1. Mustafa Celvedilik, Genç Osman Celvetilik, 4. Murat Celvetilik, 1. İbrahim Halvetilik, Avcı Mehmet Halvetilik, 2. Süleyman Halvetilik, 2. Ahmet Halvetilik, 2. Mustafa Halvetilik, 3. Ahmet Cerrahilik, 1. Mahmut Halvetilik, 3. Osman Rifalik, 3. Mustafa Cerrahilik, 1. Abdülhamit Nakşibendilik, 3. Selim Nevrevilik, 4. Mustafa Nakşibendilik, 2. Mahmut Cerrahilik, Abdülmecit Cerrahilik, Abdülaziz Bektaşilik, 5. Murat Mason, 2. Abdülhamit Şazelilik, Mehmet Reşat Mevlevilik, Mehmet Vahdettin bilinmiyor. Bakınız Mezhepler ve Tarikatlar Tarihi, Enver Behnan Şapolyo, 1964. 3. Bölüm, Mezhepler. Bu bölümde yer alan inanç kurumlarını mezhep adı altında topladık. Bunlar arasında mezhep mi, tarikat mı diye tartışma konusu olanlar da vardır. Tarikat sözcüğünden adı geçen mezheplerden birine bağlı olan tekkesi, belli törenleri, giriş çıkış koşulları, tarikat kütüğüne göre kurucuları, halifeleri, daha sonra bu kurumu yönetenleri bulunan, bir şeyhin yönetimi altında toplanan, ondan sonra düzen gereği bir bütünlük içinde sürdürülen kuruluşları anladık. Mezhep sözcüğünden de doğrudan doğruya, Kur'an, hadislerle karşı karşıya ya da onlara dayanan yeni bir görüş, yeni bir toplum anlayışı, inanç düzenini geliştirmek isteyen akımları çıkardık. Bize göre tarikat bir mezhepten doğan, onun temel ilkelerine bağlanan yan kuruluşlardır. Mezhep ise tarikatı da içine alan daha geniş kapsamlı bir düşünce çığırıdır. Bu düşüncemizde az da olsa bir yanılma kalıntısı bulunabilir. Bunu tartışmanın yeri burası değildir. Yalnız şuranın açık bir gerçek olduğu da gözden kaçmıyor. Bütün tarikatlar belli mezheplerden doğmuştur. Oysa tarikattan türemiş bir mezhep bilmiyoruz. Bu çalışmamızda kendisinden birçok tarikat doğmuş, dar sınırlar içinde kalmış mezhep vardır. Bu bölümde üç ayrı durum görülmektedir. A. İslam dininin doğuşundan sonra belli mezhepler ortaya çıkmıştır. Kur'an ile hadisleri benimseyip sünneti başka türlü yorumlayan Şiilik vardır. Şiilik bir yandan Alevilik kapsamı içindedir, bir yandan da ondan ayrılmaktadır. Oysa Alevilik kapsamına giren bütün kuruluşlar Şii değildir. Şiiliğin içinde yer alan bütün kuruluşlar kendilerini Alevi sayar. Söz gelişi Bektaşiler, Kızılbaşlar, Tahtacılar bunun gibi Alevidir. Ancak hepsi Şii değildir. Öte yandan burada mezhep diye nitelediğimiz Kızılbaşlık kimilerine göre tarikattır. Biz buna katılmıyoruz. Kızılbaşlığın kapsamına giren birçok tarikat vardır. Tarih açısından bakınca Kızılbaşlık bir tarikatın değil bir tarikatlar topluluğunun adıdır. Bu nedenle onu bu bölümde inceledik, bir mezhep olarak gördük. Bektaşiliğin yöresel bir koluna Kızılbaş adını vermek köksüz bir nitelemedir. B. Bambaşka kaynaklardan gelmesine karşın İslam inançlarının bir bölümünü benimseyerek yeni bir inanç kurumu oluşturan görüşler. Bunların başında Şiiliğin kapsadığı düşünce ortamı gelir. Şiiliğin içinde Şiilikle bağdaşmayan birçok tarikat vardır. Bunların bir bölümü Zerdüşt inançlarından, eski Hint inançlarından beslenmektedir. C. İslam ülkelerinde yaşamakla birlikte Kur'an ile hadislerine dayanmayan, yalnız adı Müslüman olan toplulukların oluşturdukları inanç kurumları. Mücessime, Müşebbehe, Karamita, bunun gibi. 4. Mezhep. İslam dininin doğuşundan sonra Kur'an ile hadisin yorumunda, açıklanışında görüş ayrılıkları ortaya çıktı. Temel ilkelerde değil de genellikle uygulama ayrıntılarında beliren bu görüşlerden dört büyük mezhep doğmuştur. Bunlar da Hanbeli, Maliki, Hanefi, Şafii mezhepleridir. Bunlarda beliren görüş ayrılıkları genelde tapım, ibadet biçimleriyle fıkıh, hukuk anlayışında görülür. Peygamber yaşadığı sürece duruma göre temel inancı sarsmayan bir takım değişik davranışlarda bulunmuştur. Onun ölümünden sonra bu davranışların yasallaşması, kurallaşması yoluna gidildi. Peygamberin yaptığını yapmak, söylediğine uymak diye açıklanabilen bu değişiklikler sonradan birer yol, mezhep niteliğinde kurumlaşmıştır. İşte dört mezhebin kaynağı budur, doğuşu da böyle olmuştur. Dört mezhebin yaygınlık kazandığı yerlerde yaşayan insanların doğal durumu da birbirine benzemez. Söz gelişi Kuzey Afrika'da yaşayan Müslüman topluluklarla Hindistan'da yaşayanların yaşam koşulları özdeş değildir. Ahmet bin Hanbel Bağdatlı, Ebu Hanife Kabilli, Malik bin Enes Medineli, İmam Şafii Gazzeli'dir. Dört bölgenin yaşam koşulları değişiktir. Üstelik toplumsal gelenekler de pek birbirine uymaz. Bu dört mezhebin dışında gene Kur'an ile hadise, peygamberi yakından tanıyanların eylemlerine, tutumlarına dayanan Selefiye, Maturidiye, Eşariye adlı üç mezhep daha vardır. İslam ülkelerinde en yaygın olan ilk dördüdür. Sünnete dayanan bu yedi mezhebin dışında beşinci büyük mezhep diye nitelenen Şiilik vardır. Ali'ye bağlanan Şiilikle az çok benzer yanları bulunan birçok mezhep vardır. Bunları ayrı ayrı açıklamaya çalışacağız. Burada şunu belirtmekte yarar vardır. Mezheplerin doğuşu, gelişmesi, yayılması gelişi güzel, duygusal bir olay değildir. Hepsinin kendine göre temel nedenleri, dayanakları vardır. Bu temel nedenler birer tarih oluşumu biçiminde ortaya çıkmıştır. Bunun temel sorunu alan bakımından küçük bir bölgede ufak bir topluluk içinde ortaya çıkan İslamlık, hızla genişlemeye, birbirine benzemeyen toplulukların yaşama ortamlarına yayılmaya başlayınca bir takım direnmelerle, tepkilerle karşılaşmış, savaşlara varan olaylara yol açmıştır. Bir toplumu yaşamı boyunca benimseyip uyguladığı inançtan koparmak, yenisini koymak, o toplumu bu yeni inanç düzenine bağlamak kolay değildir. Bu topluluklar arasında tarih bakımından Mekke-Medine bölgesinden çok daha eski, çok daha büyük uygarlıklar yaratmış, onların düşünce, inanç kalıntısına konmuş, İran, Mezopotamya, Irak, Suriye, Mısır, Hindistan, Anadolu gibi ülkeler vardır. Tarihe baktığımızda İslam inançlarına en güçlü karşı çıkışların da bu ülkelerden geldiğini görürüz. İslam inancı kendisinden önce gelen, kendi yapısına uymayan ne varsa birden silip atıyor, yasaklıyor, geçersiz sayıyor, suç olarak niteliyor. Bu durumu ortadan kaldırmak için din uğruna savaş, gaza görüşünü getiriyor. Bunun karşısına da karşı gaza dikiliyor. Toplum yeni inanca karşı eski inançlarını savunmayı tanrısal bir görev niteliğinde görüyor. Bir yandan yayılmak, tutunmak isteyen yeni inanç, bir yanda kendi varlığını korumak, geçerliğini sürdürmek için direnen eski inanç. Bu karşıt, bu ikili tutum, mezheplerin doğmasını olanak sağlayan, biçim değiştirmiş, yeni kılıklara girmiş, yeni örtülere bürünmüş eski inanç birikimleridir. Bu mezhepler arasında yüzyıllar boyunca süren tartışmalar, çekişmeler olmuş, hepsi de Kur'an ile hadise dayanmıştır. Bu ikisinin dışında kaynak arama gereğini duyan, toplumların hangi yaşama düzeyinde bulunduklarını, tepkilerinin nereden geldiğini araştıran olmamıştır. İstenen yalnız şu idi: bugüne değin inandığın, bağlandığın ne varsa hepsini birden bırak, kötüle, geçersiz say, bizimle ol. Bu öneri benimsenebilir mi, uygulanabilir mi? Bu soruların yanıtı ayrı bir inceleme konusudur. Bu 4, 5, sonra 7 olan mezheplerin dışında çağların akışı içinde birçok yeni mezhep ortaya çıkmıştır. Bunların aşağı yukarı hepsi de geçersiz sayılmıştır. Kimine tarikat, kimine mezhep denmiş, sonra ikisi birbirine karıştırılmış. Batinilik, hurufilik, bunun gibi. Yapıya değil de tutuma göre yargıya varılmıştır. 3 mezhep. İlk 4 mezhebin Hanbeli, Hanefi, Maliki, Şafii dışında kalan, ancak onlarla eş anlayış düzeyinde bulunan Selefiye, Eş'ari, Maturidi kurumları vardır. Maturidiye, Eş'ariye. Bu 3 mezhep de Sünni geleneğe bağlıdır. Kuruluşları biçimlendiren, düşünce içerikleri, mezhebe adını veren kişinin görüşlerinden öte bir anlam taşımaz. Düşüncede değişme değil, gene geçerlilik anlayışı egemendir de ondan. Bu 3 mezhebin başlıca özelliği ötekileri oranla sorunlara daha ayrıntılı olarak bakmasıdır. Önceleri tartışılmayan ya da tartışılmaz sayılan kimi sorunları tartışma konusu yapmasıdır. Söz gelişi, tanrı, tanrısal bildiri, vahiy, tin, bunun gibi sorunlarla ilgili tartışmalı görüşler ileri sürülür. Kurucularının biri Basralı, biri Semerkantlı, öteki de bir görüş çevresinde toplananların oluşturdukları bir topluluktur. Selefiye. Karşıt mezhepler. İslam düşüncesinde Sünniliğin benimsediği ilkeler dışında kalan, onlara karşı çıkan, kimi felsefeden, kimi dinden kaynaklanan başka kuruluşlar vardır. Bunlar birer mezhep olarak nitelenir. Cebrilik, Cebriye, Havariç, Hariciler, Hululilik, Hululiye, İbazilik, İbaziye, buna İbadiye de denir, İmamilik, İmamiye, Mutezile, Mürcie, Müşebbehe, Nacilik, Naciye, Neccarilik, Neccariye, Noktacılık. Daha bunlar gibi nicelerini inceledik. Bu mezhepler gerçekte birbirinden esinlenen ufak tefek ayrılıklarla biçimlenen kuruluşlardır. Kiminin kurucusu bile ayrıntılı olarak bilinmez, unutulmuş, adı kalmışsa da kimliği konusunda yeterli bilgi yoktur. Bu mezheplerin dizgeli bir içeriği yoktur denemez. Ancak çağların akışı içinde bir takım sapmalara uğramış, daha çok duygusal bir niteliğe bürünmüştür. Kiminin doğuşu Ali'nin imamlığından, kimininki Kur'an konusunda ortaya çıkan görüş ayrılığından dolayıdır. Bu 11 mezhep içinde değişik kollara ayrılarak oldukça geniş bir alana yayılanları da çoktur. Bu konuda ortaya çıkan başka bir sorun daha vardır. O da bu mezhepleri benimseyenlerin çoğunun ayrı ayrı topluluklarda yaşayan, ayrı inançları taşıyan kimseler olmalarıdır. Bu inanç ayrılığını göz önünde bulundurmadan bu mezheplerin doğuşunu bir takım yüzeysel nedenlere bağlamanın gereği yoktur. Sorun derinlere, İslamlığın getirdiği inançlara karşı eski tutumda direnmelere dayanmaktadır. Mezheplerin doğuşunda başka bir neden de bağımsızlık sorunudur. Kimi topluluklar İslam dininin yayılmasıyla egemenliklerini yitirme korkusu duymaya başladılar. Birçoğu, göçebe olan Arap topluluklarının yerleşik yaşama düzenine geçmeyi istemedikleri, alışkanlıklarının, geleneklerinin buna uymadığını düşünmek gerekir. İslam inancı, alışılmış bir yaşama biçimini değiştirmeye, bir takım yeni koşullar geliştirmeye yöneliktir. Bu tutum ister istemez bir tepkiye yol açacaktır. Olaylara tarih açısından bakıldığında, inanç yayılmasının savaşa dayandığı görülmektedir. Savaşın temelinde ise yüzeysel bir neden bulmaya çalışmak sorunu açıklığa kavuşturmaz. Karşıt mezhep kavramının kapsamı çok geniştir. İnanca göre değişir. Bir mezhep içinden çıkan eş kökenli mezhepler bile birbirinin karşıtı sayılır. Bu kuruluşlar bir bütün olarak incelendiğinde, İslam ülkelerinde ortaya çıkan düşünce akımlarının türlülüğü, gelişim aşamaları, verimliliği, yaşama getirdikleri anlayış başkalıkları öğrenilir. Bu başkalık, somut bir yaşam görüşünü dile getirir. Mezhep dar bir anlamda yaşama anlayışına dönüşür. İnsanı sınırlandırır, yönlendirir. Bu yönlendirme, sınırlandırma mezhebin kendi yapısından gelirse içe dönük, başka bir kaynaktan gelirse dışa dönüktür. Sünniliğe dayanan ilk dört, sonra üç mezhepte durum içe dönük, karşıt mezheplerde ise dışa dönüktür. İslam'da yedi mezhep yasal, ötekilerin hepsi yasa dışı sayılır. İşte, karşıt sözcüğünün anlamı budur. Karşıt mezheplerin ortaya çıkışında başlıca etken, ülkelerin ayrılığı, toplumların değişik inançlara bağlılığı, yaşama biçimlerinin başkalığıdır. Bu mezheplerin kurucularının çoğu İslam öncesinde bile Mekke, Medine halkından başka düşünürdü, başka bir inanç ortamında yaşardı. İslam dininin güçlenmeye, yayılmaya başlamasıyla bu değişik inançları benimseyen topluluklarda direnme, görüş ayrılığı belirdi. Bu bölümde mezhepleri böyle bir açıdan görmeye çalışacağız. Alevilik. Halife Ali'ye bağlananlardan oluşan topluluğun benimsediği görüşe verilen ada, Türkçe'de Alevilik denir. Bu görüş iki büyük kola ayrılır. Biri İran Aleviliği, öteki Anadolu Aleviliği. İran Aleviliği genel olarak Şiilik kapsamı içinde gelişmiş, Anadolu Aleviliği ise Bektaşilik, Tahtacılık, Çepnilik, bu son ikisi Tahtacılar, Çepniler diye anılan iki Türk topluluğudur, adlarını alır. Öte yandan İran Aleviliğinin Anadolu'ya yönelik koluna İsmail Safevi olayından sonra Kızılbaşlık adı da verilmektedir. Alevilik kavramının içinde yer almasına karşın Kızılbaşlık biraz daha değişik içerik taşır. Anadolu Alevilerini Kızılbaşlık kavramı içinde görenler de vardır. Özellikle Şeyhülislam fetvalarında Kızılbaş sözcüğü bütün Anadolu Alevileri için söylenir. Burada ayrıntılara girmeden Alevilik akımının genel çizgilerini belirtmek, geniş açıklamaları öteki kurumlarda, Bektaşilik, Kızılbaşlık bunun gibi sergilemekte yarar vardır. Alevilik bir kurum olarak Ali'nin imamlığı sorunundan kaynaklanır. Muhammed'in ölümünden sonra İslam topluluğunda onun yerine kimin geçeceği, kimin imam, halife olacağı sorunu ortaya çıktı. Peygamberin yakın arkadaşlarından kimisi sağlığında birkaç kez Ali'yi kendi yerine imamlıkla görevlendirdiği, kendisi başka yerde bulunurken, bundan dolayı eylemsel olarak Ali'yi imam seçtiği kanısı ileri sürüldü. Bu sav ilgi görmedi. Seçime gidilince Ebu Bekir imamlığa getirildi. Ondan sonra gelen iki kişi de, Osman, Ömer, Ali karşısında seçimi kazanarak imamlığı sürdürdüler. Bu olay İslam topluluğunda bölünmeye yol açtı. Bölünmeyi yaratan nedenleri sonradan açıklayan Ali yanlıları şu iki kanıtı ortaya attılar. A. Peygamber sağlığında kendisi başka bir yerde bulunduğu sırada yerine imam olarak Ali'yi atamış. Bu olay bir sünnet, gelenek niteliği kazanmıştır. İslam dinine göre sünnete, peygamberin yaptıklarına uymak gelenektir, yasaldır, dahası kuraldır. Oysa seçime gidilerek bu kural çiğnenmiştir. Böylece İslam'ın bütünlüğünde bölünme, öze karşı çıkış başlamıştır. B. Peygamber son konuşmasında Gadir-i Hum denen yerde kendisinden sonra imam, halife olarak Ali'nin seçilmesini, yerine onun getirilmesini istemiştir. Bu konuda bir de hadis, peygamber sözü vardır. Hadise uymak İslam'ın koşulları gereğidir. Oysa buna da uyulmamış, İslam'ın özü ikinci kez yaralanmıştır. Bu durumda İslam'ın iki ilkesine uymayanların yanında bulunmak, İslam toplumunda görev almak dine aykırıdır. Yapılan işlemin örtbas edilir, göz yumulur yanı yoktur. Bunu benimsemek, yapılan yasa dışı işi onaylamak demektir. Bu da suçtur, sorumluluğu gerektirir. Bu kanıdan yola çıkan Ali yanlıları, kendi aralarında bir birlik oluşturdular. Kısa sürede çoğaldılar, yayıldılar, genişlediler. Dahası etkin bir biçimde güçlendiler. Ali bu yapılanları onaylamamakla birlikte kesin bir durum takınıp işi kan dökmeye götürmek de istemedi. Ancak karşı yanı tutanlar bu durumdan kaygıya düşerek işi savaşla Ali yanlılarını ortadan kaldırmakla sonuçlandırma yolunu seçtiler. Olaylar gelişti, sonunda bilinen sonuca varıldı. Muaviye ile yapılan savaştan sonra haricilerle bir çatışmada Ali öldürüldü. Onun ölümünden bir süre geçince Kerbela olayı patlak verdi. Ali'nin oğlu Hüseyin de öldürüldü. İşe kan karıştı. Olay çok daha geniş boyutlara ulaştı. İran'ın karışmasında başka nedenler, başka etkenler vardır. Bakınız Şiilik. Bu anlatılanlar olayın siyasal nitelikte görülen yanıdır. Temelde başka sorunlar vardır. İşte bir inanç kurumu olarak Aleviliği geliştiren, biçimlendiren bu sorunlardır. Bu temel sorunla olayın düşünce tarihini oluşturan kaynak öğelerdir. Bu öğeler değişik çevrelerden insanların taşıdıkları değişik inanç birikimleridir. Ali'ye bağlananların, onun izini sürenlerin hepsinde bir imamlık sorunu aramanın gereği yoktur. İmamlık sorunu bir örtü durumuna gelmiştir artık. Ortada şu sorunlar vardır. Tanrı, insan, evren bağlantısı, yaratılış, tanrısal istenç, insanın yazgısı, değeri, geleceği evrende bulunduğu yer. Eski inanç geleneklerinin sürdürülmesi, bunların İslam dini karşısında durumu, özelliği, yeni inançlarla karışıp kaynaşma sonucu niteliklerini yitireceği kaygısı. İslam dinine bağlanmanın, onun kurumlaştırdığı bir toplumda yaşamanın insana ne kazandıracağı, insandan ne götüreceği sorunu. İslam dinini benimsemek, onun koşullarına göre yaşama gereğinin neden doğduğu, ne yönde gelişeceği, bu yeni dini benimserken eski inançları bırakmanın nereden, hangi nedenden kaynaklandığı. Yeni dinin getirdiklerini neden savaşla, baskıyla benimsetme yolunun seçildiği, ayrıca bu yolda somut bir nesnenin bulunmadığı, yalnız Tanrı adına bir takım konuşmaların, buyrukların ortaya atıldığı olayı. Bütün evreni denetimi altında bulunduran, görünmeyen bir tanrının bir yüce erkin buyruklarını vurgulamak için insan aracılığını gerekli görmesinin arkasında ne var? Böyle güçlü, yüce bir tanrı elçilere başvurmadan istediğini yaptıramaz mı? Sorusu. İnançlarına soru sormadan, araştırmadan, böyle bir girişimi gereksemeden bağlanan bir kimse için yukarıda sıralanan konular çarpıcıdır, sarsıcıdır. Karşılıkları da yoktur. Bu soruların karşılığı somut kalıplara, elle tutulur öğelere dayanırsa inandırıcı olabilir. Bir sünninin Kur'an, hadis bildirimlerine dayanarak bunları yanıtlama olanağı yoktur. Çünkü her yanıt daha çetin, daha sarsıcı bir soruyu gündeme getirir. Evrensel güçle donanmış yüce bir tanrının, Habibullah, Tanrı'nın sevgilisi diye nitelediği elçisinin savaşta yaralanmasına, dişlerinin kırılmasına, dudaklarının kanamasına yol açacak bir olayı uygun görmesi usla, bilinçle açıklanabilecek bir konu değildir. Gene böyle yüce bir Tanrı'nın sevgili elçisinin karşısına dizi dizi düşmanlar çıkarması, geçeceği yollara geceleyin dikenler koyan karşıcılları yaratması, onlara bu olanağı vermesi, bu yeni dine girmesi istenenlerin belleğinde, analığında uyanan kuşkuları gidermeye yetmez.